Ayrım 15.
Usta kapıdan içeri baktı. Karadeniz konuşuyordu içeride. Usta iskelenin üstüne çıktı. Su karanlık ve yağlıydı. Karşı sahile baktı. Ömer, Ömer diye bağırmak istedi. Döndü. Nereye gideceğini, ne yapacağını yine bilmiyordu. Birdenbire, belki Ömer eve gelmiştir diye düşündü. Ömer'in eve gelmiş olmasını o kadar istiyordu ki, Ömer'in eve geldiğine inandı ve koşarcasına Bahriye Nezareti Meydanı'nı geçti. Mahallenin yokuşuna sardı. Yokuş iyice karanlık. Tek bir fener yok. Dönemeci döndü. 30-40 adım ileride iki çocuk gölgesi var ve Ömer'in sesi. Usta bağırdı. Ömer! Ömer! Öndeki çocuklar durdular. Küçüğü geri döndü ve koşarak haykıra haykıra bir şeyler söyleyerek ustanın üstüne doğru geldi. Usta oğlunu Ömer'i kuşakladı. Ömer babasının kollarında çırpınıyor ve sevinçle haykırıyor. Bu esnada Laz Salih de yanlarına geldi. Usta oğlunu yere bıraktı. İçinden kahkahalarla gülmek geliyor. Kendini zor tutarak koca sesiyle. Neredeydin? Dedi. Nerede kaldın bu vakte kadar? Hele bir daha. Ömer babasının koca sesinden korkmuyor. Öne arkaya sallanarak ustanın karşısında duruyor. Usta ancak o zaman Ömer'in sağ elinde bir şey tuttuğunu fark etti. O elindeki ne Ömer? Ömer müthiş bir ağır başladıkla cevap verdi. Ekmek. Sonra Laz Salih'e döndü. Ver zeytinden de be, dedi. Laz Salih'in elinde kağıtta zeytin var. Karanlıkta yere, taşın üstüne oturdu. Ömer de çömeldi ve oturdu. Külahı kaldırımın üstüne bıraktılar Salih. Bir sana, bir bana, bir sana, bir bana diye teker teker sayarak külahtaki zeytinleri ikiye böldü ve kağıdı ortasından koparıp yine iki külah yaparak birisini Ömer'e verdi. Usta bütün bu işlere nefesi tutulmuş, kanı donmuş bakıyordu. Ömer'le Salih ayağa kalktılar. Salih, eyvallah dedi. Ömer, sabah gene gidelim dedi. Salih, olur dedi, yürüdü. Ömer babasına döndü. Bir şey söyleyecekti, usta birdenbire bağırdı. Nereden buldun bunları? Nereden çıktı bunlar? Ömer bu sefer korktu. Vallahi çalmadım baba, billahi çalmadım. Sana çaldın diyen mi var? Nereden buldun diyorum. Bulmadım, aldım baba, parasıyla. Salih'le paketleri taşıdık. Köprüde, baba, Salih'in bir arkadaşı var, öteki mahalleden. O götürdü bizi. 15 kuruş kazandım baba. Nuri Usta yıkılmamak için güç tuttu kendini. Ömer'in hala kendine doğru uzattığı ekmeği aldı. Çocukken yere düşürdüğü ekmek dilimlerini çarpılmak korkusuyla nasıl öper alnına korsa, bu sefer çarpılmamak için değil, hıçkıra hıçkıra ağlamamak için öptü alnına koydu. Teşekkür ederim oğlum, dedi. 6 yaşında bana ekmek yedirdiğini ömrüm oldukça unutmayacağım. Fakat yarın Salih ile gitme, o da gitmesin. Oynayın, ben ikiniz için de ikinizin kazandığı para kadar para kazanabilirim. Ve ertesi günü Nuri Usta balık pazarında hamallık yapmaya gitti. Nasıl olup da bunu daha önce akıl edemediğine şaşıyordu. Çünkü Ömer'le Salih'in verdikleri cesaret değil, gösterdikleri yol olmasaydı, hamallık diye bir iş olduğunu belki açlıktan ölse akıl edemezdi. Bütün güçlüğü taşınacak ilk yükü bulmakta çekti. Bir hayli zaman, hanımefendi, beyefendi götürelim diyemedi. Sadece utanıyordu. Hele rakipleri arasında yalnız kendi kadar, kendinden yaşlı insanların değil, aksakallı büyük babaların ve Salih de Ömer boyunda çocukların da bulunması ilk önceleri onu şaşırttı. Küçüklerin ve ihtiyarların taşıyamayacakları kadar ağır yükler aradı. Küfesi de yoktu. Bu da işi ayrıca zorlaştırdı. Bir yağcı dükkanının kapısında dikilmiş dururken içeriden şişman bir efendi, "Şşt, hamal, şu tenekeyi Boğaziçi iskelesine kaça götürürsün?" demeseydi, ikide bir ovuşturduğu tek gözünü, yükleri yüklenip giden bahtiyar meslektaşlarına hasretle dikerek akşam edecekti. Şişman efendiye, "Ne verirsen ver beyim," dedi. Ve tenekeyi telaşla başkaları üstüne atılıp kapacaklarmış gibi Ömer'i kucaklar gibi kucakladı. Şişman efendi 10 kuruş verdi. Usta hem Ömer hem Salih için çalışıyordu artık. Akşam 40 kuruşta döndü. Ve kendi kapısını çalmadan önce Salih'in kapısını çalarak 40 kuruşun 20'sini çocuğun eline verdi. Usta hamallığın yalnız balık pazarında değil, daha birçok yerde yapılabileceğini öğrenmiş, bir küfe sahibi olmuş ve artık bu meslekte karar kılacağına aklı yatmış ki bir gece çamaşırdan dönen Gülizar, "Nuri," dedi, "binbaşı beyin haremine senin işsiz olduğunu söyledim de, o da binbaşı beye söylemiş. Binbaşı beyin Haliç şirketinde bir bildiği varmış, istersen seni oraya yerleştirecek." Usta cevap vermedi. Bir hafta sonra Haliç vapurlarından birine 50 kuruş yemeğiyle ateşçi oldu. o gece evde bayram yaptılar. Usta çok eski yıllarda bir akşam Gavur Cemal'le Kadıköy vapurunda rastladıkları ateşçiyi ve sonra harbin ilk yılı tersane fabrikasına ilk girdiği gün bir öğle paydosunda karaya çıkarılmış eski gemi kazanının deliklerine oturup garip bir türkü söyleyen mini mini parmak boyunda ateşçileri çoktan unutmuştu. Ve şimdi ateşçi olması ona bunları hatırlatmadı bile. 32. Sait'in arkadaşı. Usta çoktandır okumuyor, düşünmüyor. Sadece ot gibi, hayvan gibi yaşıyor. Kömür atmak, kömür karıştırmak, terlemek, terini soğutmak, yemek, uyumak, nefes almak ve ara sıra gitgide uzayan fasılalarla Gülizar'ın artık iyice sıskalaşan dişiliğini duymak. Etrafındakilere karşı sevgisi, alakası da her gün biraz daha düzleşiyor, girintisi çıkıntısı, derinliği, karanlığı ve aydınlığı olmayan tek bir çizgi biçimine giriyordu. En kuvvetli duyduğu iki şey vardı, yorgunluk ve uyumak ihtiyacı. Öyle yoruluyor ve öyle uyumak istiyordu ki halinden memnun olup olmadığını bile düşünmüyordu. Artık onun için hak ve haksızlık, doğru ve yanlış, iyi ve kötü dünya yoktu. Isırabın, yorgunluğun, yarı açlık, yarı tokluğun bir çizgisi var ki bu nesneler o çizginin altına, düşünce, insanları birleştiren bir bağ olmaktan çıkıyorlar. O çizginin altında insan ne isyan etmeyi düşünebilir, ne kendine benzeyen yığınlarla insan olduğunu görebilir. Sadece uçsuz bucaksız, bir damla otu olmayan bir çöle düşmüş, bir orman hayvanı gibi sallanan bacaklarıyla tek başına bir boyuna dolanır durur. Nuri Usta da çöle düşmüş bir orman hayvanı gibiydi ve bu çöl onu hiç değişmeyen, hep birbirine benzeyen manzaraları, sonsuzluğa alıştıran susuzluğu, yalnızlığı ve yorgunluktan başka bir şey olan yorgunluğuyla yok etmek üzereydi ki Eyüp'ten son seferi yaparlarken Sait'e rastladı. Daha doğrusu Eyüp'ten vapura binen Sait ocak dairesine seslenip onu yukarı çağırdı. Nuri Usta Sait'in "Bugün senin eve geldim. Anan Haliç vapurlarında çalıştığını söyledi. Amma adamsın Nuri. Hangi vapurda, kaç numaralısında çalıştığını bile eve söylememişsin. Seni buluncaya kadar akla karayı seçtim." diye arka arkaya sıraladığı cümleleri tek gözünde bir tek ışık yanmadan dinledi. Sonra dümdüz, ne karanlık ne aydınlık, ne meraklı ne meraksız, sadece dümdüz bir sesle "Ne istiyorsun?" dedi. Sait afalladı. Nuri Usta'yı hiç bu halde görmemişti. "Hasta mısın?" dedi. Ötekisi hep aynı sesle konuşuyordu. "Hayır." "Çok mu yoruldun? Neyin var yahu?" "Hiçbir şeyim yok." Ve Nuri Usta elini selam verir gibi 2-3 defa ağır ağır başına götürdü. Döndü. Ocak dairesine indi. Sait olduğu yerde dona kalmıştı. Düşündü. Kararını verdi. Kasımpaşa'da çıktı ve ustanın mahallesine sapan yokuşun ağzında dikildi. Bekledi. 4. cigarayı yere atmıştı ki usta göründü karşıdan. Sağ elinde bir çıkın var. Vücudunun sağ tarafı bu çıkının ağırlığıyla eğilmiş gibi. Sallana sallana yürüyor. Sait onu önledi. Usta durdu. "Ha, sen misin? Ne var?" "Sanki demin vapurda Sait'i görmemişti." Sait güldü. "Bu ne dalgınlık? Seninle konuşacaklarım var. Ver şu çıkını bana." Usta çıkını Sait'e verdi, yürüdüler. Usta evinin kapısını çalarken Sait'e "Buyur." dedi. Sait çıkını ustaya uzattı. "Sen yemin ye," dedi. "Ben aşağıda iskelenin yanındaki kahvede beklerim seni. Mutlaka gel." "Olur." Nuri tek gözünü dalgın fincanın içine dikmiş ağır ağır kahveyi içerken Sait sordu. "Benimle olay mı ediyorsun?" Nuri bu suale hiç şaşmadan cevap verdi. "Hayır." "Bak, hayır derken bile numara yapıyorsun gibi geliyor bana." "Hayır, numara yapmıyorum." Sait Nuri Usta'nın yüzüne iyicene baktı bu sefer. Tam lambanın altında oturuyordular. Işık ustanın yüzüne yukarıdan düşüyordu. Yalnız bir gözü değil, iki gözü de körmüş gibi görünüyor. Burnunun gölgesi çenesine düşmüş, uzun bir çizgi var çenesinin üstünde. Elmacı kemiklerinin üstü aydınlık, altı karanlık. Öyle ki ustanın avurtlarında korkunç iki çukur var. Konuşurken yüzünde tek bir çizgi kımıldanmıyor ve tek gölge yerini değiştirmiyor. "Ne yemeği alıyorsun burada Nuri?" "Ayda 10 kağıt geç öğrenimi, bazen 15. "Kaç saat çalışıyorsun?" "Bilmem. Sabahtan akşama kadar." "İşinden memnun musun?" Usta cevap vermedi. Sait iskemlesini ustanın iskemlesine yaklaştırdı. "Bana bak Nuri," dedi. "Sana bir iş buldum. 1 lira yemeğe. Sonra en fazla 9 saat. Bilemedin 10 saat. Çalışır mısın?" Usta yine cevap vermedi. "Söylesene." "Çalışırım." Sait güldü. Nerede diye sormuyorsun. Merak etmiyor musun? Etmiyorum. Çalışırım. Yalnız buraya biraz uzak. Tramvay deposunda, tamirhanede. Senin elinden tesviyecilik de gelir değil mi? Usta deminden beri uyuyormuş da birdenbire şimdi uyanmış gibi silkindi. Yüzünde gölgeler ilk defa yerlerini değiştirdiler. Sesi canlandı, adeta sevinçti. Gelir dedi. Hem iyi tesviyeci sayılırım. Tornadan anlarım. Tesviye, torna. İyi tesviyeciyim. Torna hesaplarını mektepte benden iyi çıkaran yoktu. Ama tesviyeci de sayılırım. Usta 9 saat çalışıyordu. 1 lira yemeği alıyordu. Atölyenin üstü camdı. Oldukça aydınlıktı ve ustanın üstünde çalıştığı bir tezgah vardı. Elleri daha ilk gününden acemilik çekmediler. Kafası birçok şeyleri unutmuş, düşünemez olmuştu ama elleri hafızalarını kaybetmemişlerdi. Ve elleri hafızalarını kaybetmedikleri için tezgahta yalnız çelik, bakır, pirinç parçalarının çapaklarını, pürüzlerini, karanlıklarını değil, ustanın kafasını da tesviye etmeye, ışıldatmaya başladılar. Ustanın elleri bir atölyede, başka tezgahların yanındaki bir tezgah başında ustayı yeniden yarattılar. Yeni işinin ayında çoktandır unuttuğu bir ihtiyacı yeniden duydu. Sabahleyin işe giderken bir gazete alıp okudu ve Anadolu'da yer yer kalkınmalar olduğunu ilk defa öğrendi. Daha öncelerde kulağına böyle haberler çalınmıştı. Fakat bu haberler rüyada işitilen sözler gibiydi. Şimdi ilk defa Anadolu hareketine karşı alaka duyuyordu. Bu mesele hakkında Sait'le konuşmaya karar verdi. Sonra gene gazete okuduğu sabahın gecesi evde Ömer'e ''Oğlum'' dedi. ''Artık koca herif oldun. Seni bir mektebe yazdıralım.'' Ertesi günü Cuma'ydı. Sait'le buluştular. Anadolu'da olan işleri görüştüler. Usta ilk defa olarak Sait'in ağzından ''Emperyalizm, Milli Kurtuluş Hareketi'' sözlerini işitti. Sait Anadolu hareketine taraftardı. Usta Sait'in sözlerini pek kavrayamadı fakat dünya emperyalizminin temellerini sarsan Milli Kurtuluş Hareketi amele sınıfının yaptığı kavgaya yardım eder cümlesini ezberledi. Bu cümlenin içindeki emperyalizm amele sınıfının yaptığı kavga gibi şeylerin ne olduğunu sordu. Bunları anlayamıyordu. Ne eski günlerde Gavur Cemal Hoca'yla ne de Şeyh Abdurrahman'la böyle şeyler konuşmamışlardı. Sait, Nuri dedi. Sen eskiden biraz Fransızca bilirdin. Hala kitap okuyup anlayabilir misin? Bir deneyeyim. Öyleyse sana bu işleri anlatan Fransızca kitaplar bulurum. Anlamadığın yerler olursa seni bir bildikle tanıştıracağım. Ona sorarsın. Ertesi cuma Sait vaat ettiği kitapları getirdi. Bunlar küçük, 30'ar 32'şer sayfalık şeylerdi. Usta o gece lügatını açtı ve sabaha kadar okudu. Okumakta çok güçlük çekiyor, Fransızcayı iyice unutmuş. Fakat içinde anlamak ihtiyacı öyle müthiş bir susuzluk halinde ki bir haftada kitaplardan birinin 15 sayfasını kör bir baltayı bir çam ormanında keser gibi kanter içinde kalarak devirdi. Haftaya yine buluştukları vakit Sait sordu. Nasıl? Okudun mu? Okudum ama ne yalan söyleyeyim kelimeleri değil, kelimelerinin ne demek istediklerini pek anlayamadım. Hani beni birisiyle tanıştıracaktın. Bu işi yap da bana anlatsın. Sait güldü. Olur dedi. Yalnız sabret biraz. 15 gün sonra tanıştırırım seni. Sustu ve birdenbire sordu. Korkak mısın? Nur Usta'yı bu apansız, acayip sual şaşırttı. Ne diye sordun? Hiç. Sen cevap ver. Çocuk değilsin ya, insan kendini bilir. Korkak mısın? Usta düşündü, sonra yavaşça adeta fısıldar gibi cevap verdi. Hayır. Hayır, çok yumuşak çıktı ama. Usta güldü. Korkak olmadığıma eminim de ondan. Biraz şüphem olsaydı bağırarak hayır derdim. 33. Stoyan. Ömer Elif Bağ'ı çözdü. Gülizar sevinç içinde. Ustanın anası Ömer'e amme cüzünü başlatmak için tertibat alıyor. Usta tophaneye taşındı. Sait buldu evi. Ömer Laz Salih'ten ayrılırken ağladı. Son günlerde Laz Salih mektebe başlayan Ömer'le alay ediyordu. Fakat Ömer Laz Salih'e kızgın değildi. Tophaneye taşındıklarının haftasında Nuri Usta'ya Sait, ''Sana o söylediğim arkadaşı getireceğim bu gece.'' dedi. ''Şöyle bir odada oturur konuşuruz.'' Ve gece mahalle kahvesi yükünü aldıktan, el ayak çekildikten sonra Sait yanında bir adamla Usta'nın kapısını çaldı. Odaya girdiler. Sait yere, döşeme tahtasına, misafir tek iskemlenin üzerine oturmadan önce tanışma merasimi yapıldı. Sait misafiri Nuri Usta'ya göstererek, ''Stoyan.'' dedi. Sonra Stoyan'ı ustaya göstererek Nuri dedi. Nuri ile Stoyan birbirlerinin ellerini sıktılar. Stoyan Bulgardı. Uzun boyluydu. Patatese benzeyen bir yüzü vardı. Kır saçlıydı. Parmakları kalın ve küt. Sol ayağı sağ ayağından kısa, topallıyor. Rumeli şivesiyle temiz Türkçe konuşuyor. Lambanın yarı aydınlığı ile gölgelenen yüzünde elmacık kemikleri fırlak, denek olduğu anlaşılmayan gözlerini Nuri Usta'nın yüzünde gezdirerek soruyor. Bir Hilmi var. Amelelere cemiyet yapmış. Nasıl buluyorsun onu? Usta bu Hilmi'nin adını son günlerde boyuna işitiyordu. Tramvay işçileri arasında onun cemiyetine girenlerin bulunduğunu biliyordu. Kuvayi İtilafiye zabıtasıyla alakası olduğunu da işitmişti. Hilmi'nin iyi, bize yararı dokunacak bir adam olduğunu sanmıyorum, dedi. Neden? Buradaki emperyalizm ajanları ile münasebeti varmış. Usta artık emperyalizm, ajan gibi kelimeleri büyük bir kolaylıkla ve sık sık kullanmaktadır. Stoyan, doğru, dedi. Fakat işçileri bu herifin elinden kurtarmak lazım, değil mi? Öyle. Sait lafa karışmadan Nuri ile Stoyan'ın konuşmalarını dinliyordu. Kapı sessizce açıldı. Bir kedi gibi Ömer içeri girdi. Elinde bir tepsi var. Tepside 3 fincan kahve. Sait ayağa kalktı Ömer'in elinden tepsiyi alırken. Sen işi büyütmüşsün Nuri dedi. Çocuk, kahveler filan. Dehşet. Stoyan Ömer'i çağırdı. Gel bakalım komitacı dedi. Ömer Stoyan'a baktı. Tepeden tırnağa kadar süzdü onu. Sonra ağır ağır yaklaştı. Stoyan Ömer'i dizlerinin üstüne oturttu, sordu. Kaç yaşındasın? 7. Mektebe gidiyor musun? Ömer canı sıkkın cevap verdi. Gidiyorum. Padişahın adı ne? Ömer babasının yüzüne baktı. Padişah diye bir şeyler duymuştu. Ninesinin masallarında peri padişahı, deviler padişahı vardı. Fakat bunların adlarını bilmiyordu. Babası imdadına yetişmeyince Ömer işin içinden tek başına çıkmaya karar verdi. Hangi padişahın? Devler padişahının adı mı? Onun adı yok. Devler padişahı işte. Stoyan kalın bir kahkaha attı. Sen güzel konuşuyorsun komitacı. Padişahların hepsi devler padişahıdır. Ben senden bizim padişahın adını sordum ama. Ömer şaşırdı. Bilmiyorum dedi. Sonra yine babasına döndü. Baba dedi. Bizim padişah var mı? Cevabı Sait verdi. İstanbul'da bir padişah var. Ömer. Bize bu herif sizin padişahınızdır diyorlar. Fakat yok, anladın mı? Biz padişah madişah tanımıyoruz. Ömer İstanbul'da bir padişah olduğunu öğrenince ismini merak etti. Bizim padişahımız olmasın. İsmi var değil mi? Var. Ne? Vahdettin. Ömer katıla katıla güldü. Stoyan sordu. Ne gülüyorsun bre komitacı? Ömer hala gülüyordu. Bizim bekçinin adı Vahdettin dedi. İstanbul'daki padişah o mu? Sait elinden geldiği kadar sadeleştirerek bekçi Vahdettin ile padişah Vahdettin arasındaki ayrılığı ve benzerliği Ömer'e anlattı. Ömer bir mahalle bekçisi ile bir padişah arasındaki ayrılığın ve benzerliğin üstünde kafa patlatırken Stoyan, Nuri Usta'ya yazılı tarihin sınıfların kavgası temeli üzerine inkişaf ettiğini anlatmaya çalıştı. Sık sık diyalektik kelimesini kullanıyordu. Usta için bu kelime de yabancıydı. Sait diyalektiği ustaya misallerle anlatmak istedi. Uzun uzadıya konuştular. Ömer, Stoyan'ın dizlerinden yere inmiş, başını Bulgar'ın bacaklarına dayamış, uyumuştu. Nuri Usta, Ömer senden hoşlandı Stoyan, dedi. Stoyan mağrur cevap verdi. Ben çocukları çok severim. Çocuklar da beni çok severler. İstanbul'u işgal edenlerden her birinin bu şehirde bankaları, kumpanyaları, imtiyazları, kiliseleri ve mektepleri vardı. Zabitleri Beyoğlu barlarında beyaz Rus kadınlarını hep beraber kucaklayıp, kol kola hep beraber sarhoşluk ederek, düveli itilafiyenin tesanüdünü ispata çalışırken sermayeleri alttan alta birbirinin kuyusunu kazmaktaydı. Otellerin kapısında birbirlerinin kolundan çıkan itilaf orduları erkanı, yukarıda odalarında kendilerini bekleyen yerli, Melez, Müslüman, Hristiyan, Türk, Rum, Arnavut ajanlara bol para ve sıkı emirler vermekteydiler. İşte Hilmi meşhur bir otelde bu çeşit emirler alanlardan biriydi. İngiliz sermayesi hesabına Fransız sermayesini hırpalamak işini uhdesine almıştı. Fransız şirketlerindeki işçileri İngiliz polisinin müsaadesiyle teşkilatlandırıp Fransız sermayesini rahatsız edecekti. Böylelikle İstanbullu işçi iki emperyalist sermayenin çarpışmasına alet olacaktı. Nuri Usta, Stoyan ve Sait bunu biliyorlardı. Fakat bunu bilen Başkaları da vardı. Nuri Usta derhal harekete geçti. Tramvay depolarında Hilmi'ye karşı cephe aldı. Usta'nın ileri sürdüğü şiar, ister Fransız, ister İngiliz, ister Alman, ister Japon, ister şu ister bu bayrağı taşısın, emperyalizme ve kapitale karşı mücadeleydi. Hilmi kendisine karşı cephe alındığını anlamakta gecikmedi. İngiliz polisi meseleden haberdar edildi. İngiliz polisi İstanbul hükümeti polisine emir verdi. Ve bütün bir mekanizma ustaya ve arkadaşlarına karşı harekete geçti. Ayrı bayraklar taşıyan şirketlerin arasındaki rekabet bir müddet bir tarafa bırakıldı. Tramvay depolarına, arabalardaki biletçilerin, batmanların ve bilhassa kontrollerin içine muhtelif polis kuvvetlerine mensup adamlar sokuldu. Usta her sabah işe peşinde bir gölge taşıyarak gitti. Tamirhanede üstüne düşen başka bir gölge vardı ve her akşam işten bir gölgeyi sürükleyerek eve döndü. İşte böyle günlerden bir gün ustayı yolda kolsuz Ahmet karşılamıştı. Bu çok eski günlerin arkadaşına rastlamaktan usta öyle bir sevinç duydu ki kolsuz Ahmet'i o gece evine çağırdı. "Bol bol konuşuruz," dedi. Bol bol konuşmak için kolsuz Ahmet o gece eve geldiği vakit Stoyan'la Sait de odadaydılar. Ahmet oldukça temiz giyinmişti. Hayatını anlattı. Ustanın dükkanından kaçtıktan sonra aylarca aç kalmış, dilenmiş, hatta iftiraya uğrayıp yan kesicilik cürmüyle hapsedilmiş. Harpte hapisten çıkmış. Tevkifhane müdürünün yanına uşak girmiş. 5-10 kuruş para biriktirmiş. Bir tütüncü dükkanı açmış. Fakat geçen hafta onu da satmış. Şimdi işsizmiş. Münasip bir iş arıyormuş. Ahmet'in hikayesini Nuri Usta heyecanla, Sait yere bakarak ve Stoyan kendisini iskemlesinden düşürmek isteyen Ömer'le yetişip kalkışarak dinlediler. Hikaye biter bitmez Sait sordu. "Dükkanı niçin sattın?" Ahmet sanki bu da sorulur mu gibi Sait'in yüzüne baktı. "Niçin olacak?" dedi. "Alışveriş etmenin mümkünü var mı? Kalk baktı polis gelir, beleşten tütün ister. Şapkalı polis gelir, dükkan temiz değil. Elden vermezsen ceza yazarım," der. "Para alır. Zaten sermayemiz ne ki? Onu da kediye yüklemeden dükkanı satalım da onlar bizden, biz de onlardan kurtulalım," dedik. Nuri Usta kolsuz Ahmet'in memnuniyetsizliğinden hemen istifade etmek istedi. "Haklısın Ahmet," dedi. "Rezalet. Ama Ferit Paşa'nın Lord Gürzon'un polisine kızacağına, Ferit Paşalarla Gürzonları başımıza bela eden rejime kız." "Rejim yani." Ve Nuri Usta rejimin ne demek olduğunu kolsuz Ahmet'e anlatmaya uğraştı. Kolsuz Ahmet ikide bir Nuri Usta'nın sözünü keserek tek kolunu havada sallayıp ona hak veriyordu. Öyle bir an geldi, kolsuz Ahmet öyle coştu, öyle bağırmaya başladı ki Stoyan, "Yavaş," dedi. "Yavaş konuş biraz." Kolsuz Ahmet de Stoyan ilk defa göz göze geldiler, bakıştılar. Ve bir saat sonra, 3 gün içinde buluşmak üzere Nuri Usta, kolsuz Ahmet'i evin kapısından selam ederken Ahmet, "Bu gavurdan hoşlanmadım," dedi. "Ne diye böyle heritleri içinize alırsınız?" Usta döne kaldı. "Nasıl içimize? Anlamadım." Ahmet, "Hani," dedi, "şey, evine böyle heritleri ne diye sokarsın? Ters anlama, belki iyi adamdır. Hem iyi adam olduğu belli ama işte ne de olsa gavur. Gavurdan hayır gelir mi insana?" Gülizar helecan içindeydi. Ömründe ilk defa bu gece Nuri'den başka iki erkekle beraber yemek yiyecek. Usta'nın anası bu işe kolay kolay razı olmamıştı.